Ayrım 9.
Sayfa 130. 19. yüzyılın memur tipi değişik bir ortamdaydı. İşlerin fazlalığından. Devlet daha evvel ne okulla ne de hastaneyle uğraşıyordu. Şimdi ise devlet artık okul ve hastane gibi yapılmayan işleri yapmaya başlıyor, telgraf döşüyordu. Dolayısıyla memur ihtiyacı artıyordu. Vilayetlerde ve merkezde memurların sayısı artıyordu ve bu yeni memur tipi eskisinden çok farklı olacaktı. Pratik bilgilerle donanmış, kısa ve iyi yazan, yazısıyla ve davranışıyla geniş kitleye hitap edebilecek bir karakterde yetiştirilmesi lazımdı. Yeni kurulan mektepler bunu sağlıyordu. Ama mektepler Tanzimat'ın çok geç döneminde ortaya çıkmıştı. Düşünün ki Mülkiye Mektebi'nin kuruluşu 1850'lerin sonudur. Hukuk Mektebi'nin faaliyeti geçtir. Mektebi Nüvvabınki'de, Naipler Mektebi anlamında katı yetiştirmek üzere açılan mektep öyledir. Peki bu Tanzimat çağını kimler başlatıp yürütmüştür? Düpedüz, Bağbali'nin kendisi bir okul ve ananedir. Memur, devlet dairesinden yetiştirilmiştir. Bu eski bir Osmanlı ananesidir ve yeni kurulan mekteplerdeki öğrenciler de zaten ilgili nezaretlerin bir odasında işe başlıyorlardı. Mesela Ticaret Mektebi, Ticaret ve Meadin Nezaretinde, Mülkiye Mektebi, Marif Nezaretinin birkaç odasında işe başlıyordu. Bu Cumhuriyet döneminde bile devam etmiştir. Ankara'da Ulus'taki eski adliye vekaletinin odasında bizim hukuk fakültesi hukuk mektebi olarak 1925'te ilk sınıflarını açarak tedrisata başlamıştır. Ondan sonra artık binaya sığmayınca onlar için bir bina yapımına başlanmıştır. Bugünkü hukuk fakültesi budur. Bu değişmez bir kaidedir. Ancak tabii tıbbiye, baytarlık, mühendislik gibi geniş sahalar isteyen okullar ayrıdır. Şunun üzerinde ısrarla durmak gerekiyor. Tanzimat bürokrasisi dediğimiz zaman sadece Türk ve Müslümanları anlamayın. İslam hukukunu Müslüman alimlere yakın bir derecede bilen Rum Ortodoks Sava Paşa, Türk tarihi üzerindeki bilgisi herkesi hayretlere düşürecek kadar derin olan Ermeni nazırlardan Dadyan Paşa, Avrupa edebiyatını ve iktisadi bilgileri bilhassa takvimi ve kayıt sayfalarını çeviren Sahak Abru Efendi veya bizim memlekete ekonomi ve ekonomi politik bilimini getiren Sakızlı Ohannes Paşa, Mikail Portakal Paşa hepsi bu bürokrasinin ögeleridir. Bu bir ananedir. Bu kozmopolit, kökence farklı fakat kültürce ve ruhça Osmanlı olan bürokrasinin kökleri 18. yüzyıla kadar gitmektedir. 18. yüzyıla kadar dedik. Mesela İstanbul'da müteferrika rütbesiyle rehin bulunan Dimitri Kantemir, Boğdan Voyvodası Konstantin Kantemir'in oğludur. Türk musikisinden, Fars şiirinden mükemmel anlıyordu ve ilk Osmanlı tarihini Hammer'den evvel o yazmıştır. Onun yanında Nefioğlu, Mavro Cordato kardeşler, Yanyalı Hoca Mehmet Esat Efendi Rumca bilirdi ve Latince öğrenmişti. Ve Hazerfen Hüseyin Efendi gibi zevat çevriliydi. Bunlar ilginç ve renkli, bilgili bir bürokrasi oluşturmaktadır. Bunların çoğu Osmanlı bürokrasisinin temeliydi. Yani Tanzimat bürokrasisi 3 günde bitmemiştir. Arkasında böyle bir gelenek vardır. Onun için çokça kullanılan batıcı yahut komprador, köksüz bürokrasi gibi deyimlerin incelemeden ve gerçek bilgiden uzak olduğu açıktır. Bu bürokrasi dünyaya açıklığı ve ülkeyi tanımasıyla ister istemez ülkeyi tanıtıyor. Cevdet Paşa kanuni esası istiyor mu istemiyor mu bunu tartışmak gerekir. En azından Cevdet Paşa'nın tarihine göz atınca satır aralarından İngiliz parlamentarizmine olan hayranlığı açıkça görülüyor. Cevdet Paşa'nın İslamcılığı ve gelenekçiliği çok fazla tekrarlanıyor. Ama bir soru daha sormak lazım. Nasıl bir İslamcılık? Söyledikleri ve yaptıkları ünlü eseri mecelle dahil meclislerin tepkisini çekiyordu. Türk dilinin sadeleşmesini savunan, bu konuda denemeler kalemi alan, devrine göre duru bir dilin örneğini veren düşünür ve yazar Cevdet Paşa'dır. İslamcı denen kanadın hiçbir zaman önderi olmadı, olamadı da. İslam hukuku konusunda medrese çevirilerinin zıddına giden yorumları nedeniyle 19. yüzyıl uleması onu gönüllerinden dışladılar. Takip etseler daha iyi olurdu ama belki de edecek güçleri yoktu. Cevdet Paşa medresenin son güneşidir. Talihsizliği odur ki kendisini anlayan bir çevrenin adamı değildi. Bunlar öyle başkentten çıkmayan adamlar değildi. Ahmet Cevdet Paşa'sından Fuat Paşa'sına, Ali Paşa'sına ve Ahmet Vefik Paşa'sına kadar hem yurt içinde hem yurt dışında hem şarkta hem garpta bulunmuş adamlardı. Bir dönüşümü temsil ediyorlardı. Şurası açıktır ki zamanımızda biz böyle bir bürokrasiye sahip değiliz. Belki bu tip bürokrasiye 19. yüzyılda Fransa, İngiltere ve Avusturya'da sahipti ve onlar da bugün o tipte adamlara sahip değiller. Günümüzde ihtisaslaşma ve farklı eğitim bu tipleri artık hayatımızdan silmektedir. Bununla birlikte bize düşen bu ananeyi ve bu kişilikleri iyi tanımaktır. Bugünkü Türk bürokrasisinin en önemli noksanlarından biri çalıştığı ofisin ne olduğunu, nereden geldiğini, Buralarda kimlerin çalıştığını, başkanlık yaptığını, bu çalışanların nasıl kimseler olduğunu bilmemesi, yani mazisini araştırmaması, öğrenmemesidir. Ben eminim ki Dışişleri Bakanlığındakilerin, ki bunlar bizde tarihe en meraklı gruptur, çoğu eski Osmanlı Hariciye Nazırlarının kimler olduklarını, Osmanlı Hariciye Nezaretindeki ana şubeleri bilmez. Daha kötü durum İçişleri Bakanlığımız, Maliye Bakanlığımız için söz konusudur. Milli Eğitim Bakanlığı'nın Osmanlı'dan intikal eden arşivleri koruduğu konusunda da ciddi şüphelerim vardır. Biz Bağbaali bürokrasisini yanlış olarak değil, doğru tanıyarak zikretmek zorundayız. Batılılaşma. Batılılaşma gibi bir kelime 20. yüzyılda kullanıldı. Böyle bir terim ve batılılaşmayı ifade eden Doğu-Batı çekişmesi 19. yüzyıldan beri hayatımızda. Peki, batılılaşma denen olay ve süreç bizim toplum hayatımızda bu kadar yeni mi? Hayır. Çünkü Türkler bu topraklara, Anadolu'ya adım attıkları andan itibaren aslında Batı denen dünyanın içindedirler. İşin hiçbir şekilde geciktirme ve oyalanmaya tahammülü yoktur. Karşı tarafta hangi askeri üstünlük varsa, hangi teknolojik gelişim söz konusuysa burada da anında olması gerekir. Osmanlı Devleti Batı yakasına, yani Balkanlara adım attığı andan itibaren bunu görürsünüz. 15. yüzyıl boyunca Macar Krallığı Orta Avrupa'da ve Balkanlarda çok etkin bir siyasi güçtü. Kara Kartallar denen merkezi bir orduya sahipti. Ünlü Macar Kralı ve bir de Alman İmparatoru seçilen Sigismund tarafından kurulmuştu bu güç. Bu orduda ateşli silahların o zaman için etkin bir biçimde kullanılması söz konusuydu. Bu camia ile karşı karşıya gelen Osmanlı askeri sistemi bunları anında alıp geliştirmekle mükellefti. Biz ticaretimizi Venedik'le, İtalyan şehirleriyle yapardık ve hatta bu memlekete Türkmenya, Türkiye, Türkiye ismini verenler de onlardır Orta Çağ'da. Çünkü biz kendimizi Romalılık iddiasıyla Devleti Rum, Rum Selçukluları gibi unvanlarla anıyorduk. Tabii Türk ve Türkmen olduğumuzu biliyorduk. Yani işi o kadar da abartmayalım bazı kaynakların söylediği gibi. Şimdi burada Batı dediğimiz şey sizin karşınızda bulunmaktadır. Şunu da açıkça ifade etmek gerekir ki Viyana muhasarası yıllarına kadar Osmanlı Devleti'nin askeri sisteminin Batı'ya karşı bir üstünlüğü söz konusuydu. 30 yıl savaşlarında 1618-1648 çarpışan Avrupa ordularının konumuna ve yapısına bakarsak bunu görürüz. Çarpışan Alman ordularında bir birlik yoktu. Silahların kullanıldığı bir birlik sistemi yoktu. Halbuki bu orduların yanı başında Osmanlıların son derece mücehhez bir merkezi ordusu, kendine has bir sistemi vardı. 17. yüzyılın Türk imajı öyle bizim bazılarımızın tekrarladığı gibi at üstünde kılıç kalkan sallayan bir asker değildir. Türk imajı düzenli top ve ateşli silahlarla yürüyen yeniçeriler ve sipahilerden oluşan konvansiyonel silah kullanan bir ordudur. 18. yüzyıl boyunca Avrupa toplumu önemli bir değişiklik geçirmiştir. Bir kere ordular merkezileşmiş, daimileşmişti. Silah sistemlerinde hafif toplara geçiyorlar, ateşli silahlarda ikinci bir aşama gerçekleştiriliyordu. Buharlı gemiye geçilmemişti ama bahriye nizamı değişmişti. Bunların hepsi mali yapıda bir değişikliği getirmekteydi. Devlet hayatında merkezi devlet olgusu dolayısıyla daimi çalışan ofisler ve memur sayısındaki artış harcamaların önceden karşılanmasını gerektirmekteydi. Yani devlet merkezi bir hazineye sahip olmaya başlamıştı. Öyle yerel vergi toplama ve yerel harcamalar da değil, gelirin, giderin denklenmesi söz konusuydu. Bu kolay ve kısa bir süreçte başarılmış değildir. Bütün Fransa tarihinde Richelieu'nun başbakanlığı döneminde ondan evvel ve hatta sonra büyük çatışmalar, gerilimler söz konusuydu. Fransa merkezi bir mali sistem kurmuştu. Bu bakımdan Avrupa tarihinde önce olmuştur ve ileride de olacaktır. Çünkü devam edecek bir üstünlüktür. Osmanlı mali yapısı, mali sistemi, devlet idaresi yavaş yavaş bunu taklit edecektir. Aslında bizim klasik mali yapımız da bunu uyarlamaya çok müsait gibi görünmekteydi. 18. asırdaki sarsıntılarımız ve 19. asırdaki Tanzimat Devri dediğimiz dönemi yönlendiren ana sahip mali reformdur. Merkezi orduyu besleyen mali sistemi nasıl kuracaksınız? Kaynakları nasıl yaratacaksınız? Bu bürokrasiyi nasıl meydana getirip besleyeceksiniz? Kanunlaşmanız da, eğitim yapınızı değiştirmeniz de hepsi buna yöneliktir. Nitekim bizim daha o devirden Tanzimat diye anacağımız bu dönemin adını bir Tanzimat çağdaşı 19. yüzyıl sonu 20. yüzyıl başındaki Britanyalı bir bilgin legislation diye çevirmektedir. Bu bir kanunlaşma, yasama faaliyetidir. Osmanlı Devleti kanun devleti olmuyordu. Kanun zaten var. Fakat o kanunların kalifiye edilmesi, derlenmesi ve tabii Batı hukukundaki kodifikasyon biçimini ve hukuk usulü prensiplerine yönelmesi vardı. Bu anlamda da bir hukuki romanizasyon söz konusuydu. Dolayısıyla bizde Batı hukukuna alış ve uyarlama 20. yüzyıla has bir olgu değildir. Daha evvelden başlamıştır. 20. yüzyılda radikal bir biçimde kanunu medeniyi kabul ederek bu süreci tamamlamışız. Bu çok önemlidir. Çünkü önceden ceza kanunlarını Fransa'dan almışız. Memurlarınızın cezalandırılması, disiplini, soruşturma sistemleri tamamen oradan geliyor ve bu merkezileşen devlette idare hukukunun mevzu olan idari işlemler batıya göre biçimleniyor. Bu çok önemli bir unsur. Bu gördüğümüz devlet Osmanlı hukuku ile ilgili ciltler dolusu kitaplar yazıyorsa sırf kuru meraklarından değil. Çünkü bunun müşterisi var. Yani bizim bilginlerimizle birlikte bu anlamda çok kalifiye hukukçu yoksa da bunlar da faaliyetle gelişiyor ki bürokratlarımız bu kitapları kullanıyorlar ve başlıyorlar. Bu asırda medreseden yetişme çok önemli bir hukukçumuz Ahmet Cevdet Paşa, Batı hukukunu da bir şekilde inceleyerek Batı tarzında kodifikasyona giriyor. Bu mecelledir. Bazen bir sürü dallarda da artık Osmanlı hukuk adamları kendilerine Batı'yı uyarlamaktadır. Bunların en başında eski hukukçular gelir. Mesela kurulan Kadı Meclisi'nin eğitiminde ders programı, zamanlama ve konular dahil Batı hukuk fakültelerinin sistemi izlenmektedir. Konular bu anlamda hukuk mektebinden daha da batılıdır. Tıp, fen, mühendislik eğitimi dolayısıyla Batı'nın dili geliyor, yani mühendislik ve tıp okumak için Fransızca öğreniyorsunuz. Fransızcayı ilk önce tıbbiye kullandı. Bunun akabinde hemen Fransızca tarih ve Fransızca edebiyat okumaya yönelindi. Bir memleketin münevverleri tarih ve edebiyat metinlerine yöneldiği zaman ister istemez bu felsefeyi de takip eder. Eğer bu eğitimi ciddi olarak yapmazsanız, ki maalesef böyle bir noksanlık vardır, felsefenin yanlış öğrenilmesi, eksik öğrenilmesi gibi bir durum da ortaya çıkar. Bu da söz konusu olmuştur. Ama şunu unutmayalım, felsefe için bir noksanımız filolojidir. Yani Osmanlı aydını dünyayı tanımak konusunda bugünküne göre belki daha iyi Arapça, Farsça biliyordu ama arz ettiğim gibi mesela bir Yunanca ve Latince ile Batı tarihini, Batı kaynaklarını hatta Bizans'ı bilmiyordu. Dünyadaki değişiklikleri ve gelişmeleri takip edecek Çince, Japonca öğrenen uzmanlar yetiştirememiştir. Nihayet dinimizin, kitabımızın dili Arapçadır. Fakat bunun kaynağı olan öbür Sami dillere dolayısıyla yorum tekniklerine adım atılamamaktadır. Siz 19. yüzyılda ünlü bir İbranice profesörü, müderrisi, üstadı görüyor musunuz? Veya Keldanice dediğimiz dillerin eski metinlerini inceleyecek birini biliyor musunuz? Hayır. Bir yerde insanlığın tarihine yöneliş için teknik bir aşama sayılan arkeolojiye bile ancak 19. asrın ikinci yarısında adım atmışızdır. İşte bu gibi noksanlar dolayısıyla Türk batılılaşmasında aynen bugün olduğu gibi dünyayı kavrayamama noksanlığı vardır. Bu halen devam etmektedir. Gerçek anlamda Doğu-Batı çatışmasından kaçmanın manası yoktur. Çünkü ordunuzu modernize etmek zorundasınız. Yoksa savaşamazsınız. 18. asırdan beri bunu yapıyoruz ve 18. asırda Avusturya ve Rusya askeri tarihinin en parlak generalleri ve subaylarına sahipti ve iki ordu da hep müttefik oldukları halde bize karşı zaman zaman yenildiler, zaman zaman da pekala onlara karşı zaferlerle muhafaza edebilmişiz kendimizi. Bu tip bir yenileşmeyi, teknik yenileşmeyi yapmak için ister istemez mali mevzuata yani hukuka kayacaksınız ve ister istemez o tip kimseleri yetiştirmek için de eğitiminizi değiştireceksiniz. Dolayısıyla Türk batılılaşması medresenin dışında ve ona rağmen mühendislik, baytarlık gibi tamamen tıbbiyeye, askeri ihtiyaçlara yönelik laik eğitim dallarını içermektedir ve cerrahi hasaten tıbbın içinde çok mutena yerini korumaktadır. Matematiğin bile asker saflarında ortaya çıkışı ilk önemli matematikçilerimizin buralardan gelişi bir tesadüf değildir. Demek ki siz batılılaşmayı isteseniz de istemeseniz de farkında olsanız da olmasanız da bu sürecin içine girersiniz. Asrın icablarına uymak zorundasınız. İslam dünyasının içinde ordu ve ciddi bürokrasi sahibi tek devlet sizsiniz. Batıyla 15. asırdan beri cebelleşen, dolayısıyla da o medeniyeti, o kültürü ister istemez tanımak zorunda olan sizsiniz. Eksik tanıdığınız, hakim olamadığınız alanlarda etkili olamayacak ve açığa çıkacaksınızdır. Bu şaşmaz bir niteliktir. Yeryüzünde 19. asırdan beri batılılaşan, Batı medeniyetinin hücumuna maruz kalan ve onu uyarlamaya çalışan tek ülke Türkiye değildir. Rusya değildir, İran değildir, Japonya değildir. Saymakla bitmez. Ama bunların kaçı ne kadar muvaffak olmuştur. Halbuki Türkiye ve Osmanlı İmparatorluğu ayakta kalabilmiştir. Zaman zaman dirilme, yenilenme emareleriyle hayatını sürüklemektedir. Katiyen gerileyen bir toplum değildir. Aynı şeyi öbürleri için de kısmen söylemek mümkündür. Batılılaşma, bu tip bir globalleşme sorunu çok ilginç bir biçimde devam ediyor. Bu bitecek bir süreç değildir. Bu bitmeyen bir değiştirme, bitmeyen bir yenilemedir. Dünyada hiçbir toplumun standartlarını koruyarak yaşama imkanı yoktur. Bunu yapamadığı takdirde bir toplum geri kalır ve sömürülmeye başlar. Bazı da önceliklerini kaybeder. Her zaman verdiğimiz örnek ortadadır. 1899'un, 1902'nin Fransa'sı bugünkü Fransa değildir. Bugünkü Fransa o günkü değildir. 1900'lerdeki Fransa Nobel Edebiyat Ödülleri'ni toplardı. Herkes okurdu. Tıp da öndeydi. Bugünkü Fransa da tabii doğru düzgün bir Batı ülkesidir. Ama herhalde bu asrın başındaki büyük Fransa değildir. Gerilediği sahalar vardır. Dolayısıyla kendi yaşam biçimi, kendi kalıplarıyla yoluna aynen devam etme lüksü ve şansı maalesef hiçbir toplum için söz konusu değildir. Çok açık bir şeydir. Batı medeniyetine adım attığımızın ertesinde şairlik yanında ediplik ortaya çıkar. Bu edip, yani yeni tip Türk yazarı bir kere nesire önem vermek zorundadır. Geçmişten farkı budur. İkincisi politika yapmak zorundadır ve bu yapacağı politikada da ister muhafazakar ister modernleşmeci olsun toplumun bir takım müesseselerini ele almak zorundadır. Tabii bunu yaparken de edebiyatın ölçülerini kaçırmama durumundadır. 19. yüzyıl boyunca Türk şiirinin de bu konuda verdiği bir kavga vardır. Bu yüzden Türk şiiri olgun bir daldır. Çünkü bu tip bir kavgayı verebilmiştir. Türk romanı için bu çok erken bir zamandır. 19. yüzyıl romanının o çağda bırakınız dünya çapında bir kariyeri olmasını, belki bizim kendi edebi gelişmemiz içinde bile çok öncü bir rolü olmaması, 20. yüzyıl edebiyat ve romanını adeta kendi başına bırakması, belki de bu tip bir mücadeleyi, iç kavgayı başarıyla tamamlayamamasındandır. Eğitimde batılılaşma. Osmanlı modernleşmesinin devlet ve toplum hayatına asıl yansıdığı alan hiç şüphesiz ki eğitimdir. İnsanlar hayatlarının önemli bir kısmını eğitim ile geçirirler ve bu eğitim onları şekillendirir ve işin esası eğitimle toplumda sınıflar arasında bir farklılık meydana gelir. Bir toplumda en hakiki sınıf ayrımı zannedildiği gibi gelirden veya geçici mevkiden çok insanların aldığı eğitimle ortaya çıkar. Eğitimle bir toplum homojen, yeknesak yapıda bir kalabalık olmaktan çıkar fakat aynı zamanda da eğitilmiş ve kitleden bu vasıflarıyla ayrılmış insanlar o toplumu tarihin uzun yolunda götürürler. Onların başarısı ve kitleyle kurabildikleri ilgi, bağlantı, kitleyi ikna gücü bir ülkeyi ve bir toplumu başarılı bir tarih çağı yaşamaya götürdüğü gibi bunun aksi de mümkündür. 19. yüzyıl boyu ondan sonraki zamanda yani 20. yüzyıl ve şimdi girdiğimiz çağda Türk toplumunda belirgin bir şekilde aydın ihanetinden söz edilir. Bu kitlenin ananesine, hissiyatına aykırı bir eğitim ve dünya görüşünü edinmiş okumuşlardan söz eden bir düşünüştür. Bunun ne derece doğru olduğu tartışılır. Biz bunu tartışmak durumunda değiliz. Niçin böyle düşünce ve görüş ortaya çıktı? Buna bakacağız. Bizden evvel tarzı hayatını, dünya görüşünü, yaşam kalıplarını değiştirmiş olan Rusya'ya bakmıştık. Trajik bir gelişme, gerekli ama çözülemez bir gelişme. Problem bizim için de söz konusudur. Toplum olarak yaşamak, ayakta kalmak, etrafınızdaki düşmanlarla baş etmek durumundasınız. O zaman etrafınızdaki üstünlüğü sağlayan, etrafınızdaki üstünlüğü veren vasıtaları öğrenmek ve tatbik etmek durumundasınız. Bunu öğrenmek ve tatbik etmeye gelince iş o kadar kolay olmuyor. Klasik geleneksel toplumumuzda nihayet bir okumuşun nasıl okuyacağı, nasıl yetişeceği, neleri bileceği, neleri söyleyeceği ve sizin ondan ne beklediğiniz bellidir. Halbuki şimdi ortaya çıkan adam başka türlü biri oluyor. Bu okuyup gelen insan artık toplumdaki ananelerin değiştirilmesini söz konusu ediyor. Hatta sizin günlük yaşayışınızı, yeme içme adetlerinizi tenkit ediyor. Bunların hıfzı sıhhaya, hijyene uygun olmadığını söylüyor, bunların değiştirilmesini istiyor. Bu toplumda yeni yetişen insan gerekli iş gücünü, yani sanayileşen, tüccarlaşan ve merkezileşen bir toplumda gerekli iş gücünü kadınların da sağlaması gerektiğini ileri sürüyor. Bunlar belki sizin alışık olduğunuz görüşler değil. Nihayet bu toplumun insanı belirgin bir biçimde düşünce hayatınızda, eğitiminizde başka türlü yollara gidilmesini salık veriyor. Yenilikçilerin her zaman haklı olduğunu da söylemek mümkün değil. Ama ne var ki çatışma toplumda başlamıştır. Osmanlı modernleşmesinin en önemli vasfı mevcut eğitim kurumlarının yani en başta medresenin hayatın dışına itilmesidir. Medrese ve medresede okuyan insanın artık eğitim hayatında da, mülki hayatta da, içtimai hayatta da yerini modern okullar alıyor. Artık yeni reformlar, dolayısıyla ortaya çıkan okullar, askeri okullar, baytar mektebi, tıbbiye mektebi, mühendishane gibi müesseseler, merkezileşen orduyu besleyecek, modern bir idareyi, yeni bir maliye sistemi yürütecek, bürokratların yetiştiği kadroları oluşturuyorlar. 100 seneden kısa bir zaman içerisinde bu okullar 15 ila 25 yaş arasındaki gençlerin hayatını işgal etmiştir ve imparatorluğun eliti, seçkinleri buradan yetişmeye başlamıştır. Osmanlı İmparatorluğu tarihin son üniversal imparatorluğudur demiştik. Daha da ilginci, bu üniversal imparatorlukta ana unsur Müslümanlar kadar gayrimüslimlere de el uzatılmaktadır. Dolayısıyla bu okullara 1/3 nispetinde bir gayrimüslim kontenjanı konmuştur. Yani Tıbbiye'de, Baytar Mektebi'nde, Orman Mektebi'nde, Mülkiye'de, en başta lise düzeyinde sayılan ve adeta Amerikan Kolej düzeyindeki bir okul gibi olan Mektebi Sultani ki Osmanlı modernleşmesinin gerçekten çok şahane bir icadıdır ve Ali ve Fuat Paşaların dehasının ürünüdür. Bu okullarda da gayrimüslimler için kontenjan vardır. Ve şunu da maalesef üzüntüyle kaydetmek durumundayım ki Cumhuriyet dönemi böyle bir lise kurma ihtiyacı hissedememiştir. Yani Anglo-Saksonlaşan bir dünya söz konusudur. İngilizce eğitimi talep eden bir dünya söz konusudur. 19. yüzyılda demişlerdi ki Fransızca gerekli oluyor. Millet Fransızların açtığı mekteplere gidiyor. Amiyane tabirle gavurlaşacaksak onu da biz yapalım der gibi Galatasaray'ı dışa karşı bir panzehir olarak muhteşem bir şekilde kurup geliştirmiş ve bir imparatorluk müessesesi olarak ortaya çıkarmışlardır. O kadar ki gelecekteki Bulgaristan'dan tutunuz Suriye'sine kadar bir takım kopan devletlerin seçkinleri buradan çıkmıştır. Hatta okula burs alarak giren yoksul bir Ermeni çocuğu olan Ohannes Arşuni ileride Ermeni patriği olacaktır. Bizim dönemimizde böylesi Anglo-Sakson eğitimi veren ulusal özelliklerimizi koruyacak kuvvetli bir mektebi devlet kurulamamıştır. Bir iki teşebbüs muvaffak olamamıştır. En kısa zamanda elitlerini, kadın ve erkek, siyasi sosyal elitini, yabancı okul kuruluşlarını terk eden toplum olmaktan çıkmamız lazım. Bazı yeni atılımlar vardır. Yüksek tahsil düzeyinde bunların ne olduğunu ileride göreceğiz. Dolayısıyla Tanzimat asrında bir modernleşmecilik de söz konusudur. Bunun üzerinde durduk. Ama bu tabii ki marifte olmaktadır. İşte milli eğitim diye bir mevhumdan henüz söz edilmemekle birlikte imparatorluğun dili Türkçedir. Türkçenin üzerinde ısrarla duruluyor. Tanzimattan önce Türkçe değil miydi? Evet ama tamamen değildi. Şimdi ise yabancı okullarda hatta gayrimüslim milletlerin kendi okullarında bile Türk dilini, Türk tarihi, Türk coğrafyası okutulmaya önem verilmektedir. O kadar ki bunların içinde öncülüğü Yahudi mektepleri yapmıştır. Alliance Israelite dediğimiz Fransa'daki Beynelmiler Yahudi Kuruluşu tarafından kurulan bu okullar ki gayrimüslim dahi değil, yabancı mektep statüsünde olmasına rağmen Türkçe eğitim, Türk tarihi ve Türk dili eğitimine çok önem vermiştir. Bu bir bakıma Cumhuriyet dönemindeki Tevhid-i Tecdisat Kanunu'ndan evvelki bir atılım, bir aşamadır. İmparatorluğumuzun hayatında eğitimle birlikte kitlenin eğitilmesi, artan memur ihtiyacının karşılanabilmesi ve devletle halkın arasında artan iletişimi sağlayacak bir mekanizma ortaya çıkmaktadır. Şöyle ki, daha evvel tamamen cemaatlerin kendi inisiyatifi ve insafına bırakılan Müslüman olsun, gayrimüslim olsun, caminin, kilisenin, havranın yanı başında açılan okul, Yahudilerinki Beyt Midraş, öbürü kilisenin yanındaki bir okul, bizim mahalle mektebi dediğimiz şey artık devlet tarafından ele alınmaya başlanmıştır. Yavaş yavaş. Ve bu basit okullar, yani ilk kademe okullar üzerine devlet orta öğretime geçmektedir ve rüştiyeler kurmaktadır. Rüştiyeler artık kız erkek öğrencilerin karışık okumayacağı yerler olduğu için erkek çocukların devam ettiği yerlerle kız öğrencilerin okulları ayrılmıştır ve tabii ki kız okullarının öğretmenleri de değişmektedir. Yani Türk hayatına muallime hanım girmektedir. Bu çok önemli bir gelişmedir. 1840'lı yıllarda Bulgar halkı milli bir uyanış içindedir. Bulgar oğlunun bilincine varmaktadır. Ve Aprilov gibi marifçi önder Bulgar okullarını açmaktadır. Çünkü Bulgaristan'da üst sınıf ondan evvel kendini Helen zannederdi, Yunan okuluna giderdi. Şimdi ise bir Slavlaşma başlamaktadır ve böylece bu okullarda Bulgar öğretmeni o toplumun en saygın, en etkin tipi olarak hayata girmektedir. Bay öğretmenin yanında Gospoja Uchitelnitsa da bayan öğretmen Bulgar hayatında saygın yerini almaktadır. Bu benzer gelişme Türk toplumu için de söz konusudur ve Türk hayatında muallime hanımın taşrada ve merkezde yerini aldığını görüyoruz ki bu bir emancipation'dır, özgürleşmedir. Derhal Tanzimat'ın büyükleri ez cümle Ahmet Cevdet Paşa gibileri harekete geçmiş ve bir Darül Muallimat Kız Yüksek Öğretmen Okulu'nu teşkil etmiştir. Bu üniversiteden evvelki ilk yüksek tahsil basamağıdır ve hiç şüphesiz ki Türkiye'nin kültür tarihinde en önemli atılımdır.